Ayrım 9. Polis ve ordu birliklerinin kullanılması. Ordu, dış güvenliğin, polis ise iç güvenliğin sağlanması ile yükümlüdür. Yurdun iç kamu düzenini barışçı yollarla korumak, kolluk kuvvetlerinin temel görevidir. Demokratik düzenlerde hak ve yetkilerin sınırları anayasa ve yasalarla çizilmiştir. Devlet yetkileri bu sınırlar içerisinde kullanılır. Özellikle Adalet Partisi iktidara geldikten bugüne kadar, devlet kuvvetlerinin anayasa düzenine karşı kullanılmasına tanık olmaktayız. Bu bilinçli ve sistemli tutum, anayasa düzenini temelinden sarsmaktadır. Danıştay kararlarının çiğnenmesinden, kanunsuz tutuklamalara, meclis soruşturmalarından, kitap ve dergi toplatmalara kadar bütün kanunsuzluklar hukuk adına, demokrasi adına ve kanun adına yapılmaktadır. Ünlü Türk ozanı Tevfik Fikret'in dediği gibi, kanun diye, kanun diye, kanun tepelenmektedir. Son günlerde bu anayasa dışı davranışlara yenileri de eklenmek istendiği görünmektedir. Askeri mahkemeler, anayasa ve basın kanununa rağmen basın suçlarında kendilerini yetkili görmektedirler. Şimdi basın yolu ile işlenen suçlarda genel mahkemeler gibi askeri mahkemelerde yargılama yapmaktadırlar. Bunun yanında idare amirleri, emniyet kuvvetlerinin görev alanlarına giren konularda ordu birliklerini kullanmak istemektedirler. Bizce bu konunun hukuksal özelliklerinden çok siyasal nedenleri önemlidir. Görülüyor ki, kendini anayasa düzenine saygıya çağıran çevreleri susturmak isteyen Adalet Partisi iktidarı, bu tutumuna orduyu da ortak etmek istemektedir. Hem de anayasaya ve yasalara aykırı olarak. İdari Zabıta 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun birinci maddesine göre, İçişleri Bakanı, memleketin umumi emniyet ve asayişinden sorumludur. İçişleri Bakanı bu görevini Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı ve gerektiğinde öteki zabıta örgütleri aracılığı ile yürütür. İçişleri Bakanı'nın ordu kuvvetlerini yardıma çağırması ancak Bakanlar Kurulu'nun bu yolda bir karar vermesiyle mümkün olmaktadır. İçişleri Bakanı, polis ve jandarmadan oluşan genel idare zabıtasının yetkili ve sorumlu amiridir. Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 4. maddesinde polisin silahlı icra ve inzibat kuvveti olduğu belirtilmekte, aynı kanunun 2. maddesinde genel zabıtanın polis ve jandarmadan oluştuğu açıklanmaktadır. Polisin görev ve yetkileri 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunun 1. maddesine göre polis, asayişi, amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. 1965 yılında özellikle gençlik olaylarından tedirgin olan siyasal iktidar polis örgütü kurmak istemiş ve bu yolda yasama çalışmalarına girişmiştir. Bunun sonucu olarak 654 sayılı Toplum Zabıtası Kanunu kabul edilmiştir. Kanunun 1. maddesine göre toplum polisi, Cumhuriyet ve hürriyet düzenini demokratik usullerle korumak, kanun dışı sokak ve meydan hareketlerini önlemek, toplumun ve kişinin maddi ve manevi varlıklarının kanunlara aykırı grev ve lokatlar yüzünden kısmen ya da tamamen tahribe uğramasının önüne geçmek, toplumun kendisi ve kaderi üzerinde büyük ölçüde olumsuz etkisi olabilecek her çeşit kanunsuz toplumsal olayların meydana gelmemesini sağlamak ve geldiğinde zor kullanarak etkisiz hale getirmek gibi geniş yetkilerle donatılmıştır. Bu özel görevli polis örgütüne 654 sayılı yasa ile 2498, 911 sayılı yasa ile 2190, 1144 sayılı yasa ile 5575 kadro eklenerek bugün toplam olarak 10.203 kadro verilmiştir. Dipnot: Doktor Sait Güran, Genel İdari Zabıta Faaliyetlerinde Askeri Kuvvetlere Başvurulması, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa 81. Metne dönüş. Kanunun 3. maddesinde toplum zabıtasının bu kanunda belirtilen amaçlar dışında geçici de olsa bir başka kuruluş ve örgüt emrinde kullanılamayacağı kesinlikle açıklanmaktadır. Jandarma ve polis ilişkileri ise 1937 tarihli Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesi ile düzenlenmiştir. İdare amirleri. Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 1. maddesinde İçişleri Bakanı'nın gerekli görülen koşullarda askeri kuvvetleri yardıma çağırma yetkisi yer almaktadır. Ancak bu yetkiyi İçişleri Bakanı tek başına kullanamamakta, bu konuda Bakanlar Kurulu kararı gerekmektedir. Bakanlar Kurulu kararı ile ordu kuvvetlerine başvurmak ancak ulusal güvenlik, eylemli bir kalkışma ve iç savaş gibi olağanüstü koşullarda mümkün olabilmektedir. Bu gibi durumlarda Bakanlar Kurulu sıkı yönetim ilanı yoluna gitmektedir. Sıkı yönetim ilan etmeksizin ordu birliklerinin Bakanlar Kurulu kararı ile kullanılması olayına şimdiye dek rastlanmamıştır. İl İdaresi Kanunu vali ve kaymakamlara da askeri birliklerden yararlanma yetkisi vermektedir. Kanunun 11D bendine göre vali il içindeki kolluk kuvvetleriyle bastırılamayacak olağanüstü ve ani hadiselerin cereyanı karşısında kalırsa en yakın askeri, kara, deniz, hava kuvvetleri komutanlarına mümkün olan en seri vasıtalarla müracaat ederek yardım ister ve bunu yazı ile teyit eder. Bu talep derhal yerine getirilir. Maddenin açık ifadesinden anlaşılacağı gibi askeri birlikler ancak olağanüstü ve özellikle ani olaylar karşısında çağrılabilecektir. Kanun sadece bunu yeter görmemekte, bu olağanüstü ve ani olayların polis ve jandarma kuvvetleriyle bastırılamayacak nitelikte olmasını şart koşmaktadır. Demek oluyor ki emniyet kuvvetleriyle bastırılması mümkün olan olağanüstü ve ani olaylarda ordu birliklerinin yardıma çağrılması kanuna aykırıdır. Yüksek Adalet Divanı'nın Kayseri olayları ile ilgili kararında bu nokta en açık şekilde belirtilmiştir. Dipnot: Yüksek Adalet Divanı Gerekçeli Kararları Bölüm Sırano 14 Esas 960-31 1961 Sayfa 24. Metne dönüş. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa uyarak düzenlenmiş bir açık hava toplantısında askeri kuvvetlerin olaylardan önce İl İdare Kanunu'na göre çağrılarak görevlendirilmeleri, kanun mülki amirlere verdiği yetkinin kanunun amacı dışında kullanılması demektir. Sonuç: Türkiye'de bütün kurumlar bir çöküntü içindedir. Siyasal iktidarla devlet bürokrasisinin ilerici kesimi arasında bir çatışma başlamıştır. Hükümet ve devlet zaman zaman karşı karşıya gelmektedir. Bu hukuk dışı yönetime karşı hoşnutsuzluklar baş göstermektedir. Büyük şehirlerde gençlik gösterileri büyümekte, büyüklü küçüklü olaylarla halk siyasal otoriteyle çatışmaktadır. Bu tepkilere karşı aydınların askeri mahkemelerce yargılanması, gençlik ve halk karşısına askeri birliklerin çıkarılması, ordu, aydın ve halk ilişkilerini zedelemektedir. Çökmekte olan bir siyasal yönetimde ordu birliklerinin kanuna aykırı olarak halkın karşısına çıkarılması, demokratik olduğu söylenen bir yönetimde sıkı yönetimin belirtileri sayılmalıdır. Oysa Türk aydınları ve halkı 27 Mayıs Anayasası'nı getiren Kemalist ordu ile bugünkü yönetim arasında bir benzerlik görmemekte ve askeri kuvvetleri polisin görevleri için kullanan siyasal iktidarın bu tutumunun yakından izlenmesi gerektiğine inanmaktadır. Cumhuriyet 10 Haziran 1970. Devrim tarihi okutuluyor mu? Her devlet bir tarihsel gelişimin ürünüdür. Toplumların özelliklerini soyut genellemelerle tanımlamak mümkün değildir. İnsan toplulukları tıpkı bir tek insan gibi belli gelişim koşullarına göre şekillenir. Bir toplum doğar, gelişir ve çöker. Her devre bir sonraki dönemin nedenlerini içinde taşır. Bu dönemler ve bu dönemleri etkileyen nedenler bilinmeden toplumların geçmişleri ve gelecekleri arasında bağ kurulamaz. Bu bağ tarihi yaşayan bir bilim yapar. Tarihsel dönemleri sosyal nedenleriyle incelemeyen bir tarih anlayışı sadece bu kronolojik dedikodudur. Türkiye Cumhuriyeti henüz 50 yaşına bile basmadı. Yarım yüzyıl kadar önce bir ulusal kurtuluş savaşı verdik. Tam 3 yıl kan ve ateşle boğuşarak bağımsızlığımıza kavuştuk. Bu bağımsızlık savaşı sonunda yepyeni bir devlet kurduk. Bu devlet gelişti, durakladı ve niteliğini değiştirdi. Şimdi bir ihtilal sonucu getirilen anayasa ile sosyal hukuk devleti olduğumuzu kabul ettik. Anayasanın ön sözünde bu sosyal hukuk devletinin milli mücadele ruhu, milli egemenliği ve Atatürk devrimlerine bağlı olduğu belirtildi. Ama nedir milli mücadele ruhu, nedir Atatürk devrimleri, nedir millet egemenliği? Bunların hiçbirini öğretemedik. Bir sosyalist devletin sosyalist bir eğitimi olur. Bir kapitalist devlet kapitalist eğitime sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk devrimlerine dayanmaktadır. Fakat Atatürk devrimleri ne orta öğretimde ne de yüksek öğretimde gereği gibi okutulmamaktadır. Biz bu yazımızda sorunu sadece üniversiteler için ele alacağız. Devrim tarihi dersi. Üniversite mezuniyet sınavları arasında devrim tarihi de bir ders olarak yer almaktadır. Fakat bu ders hiçbir fakültede temel ders değildir. Bu dersin sınavları son derece kolaydır ve hemen hemen sınava giren her öğrenci geçer not almaktadır. Çünkü bu ders ciddi şekilde ele alınmamıştır. Genellikle bu ders için lise son sınıfta okutulan devrim tarihi kitapları esas alınmaktadır. Üniversiteler için yazılmış geniş ve doyurucu bir devrim tarihi kitabı yoktur. Ders ve sınav sadece yerine getirilmesi gereken birer formalitedir. 22 Nisan 1942 tarihli ve 4204 sayılı Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine bağlı Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü kurulması hakkındaki kanunun 1. maddesinin C fıkrasına göre bu enstitü, Türk İnkılap ve rejimini memleket içinde ve dışında tanıtmak için dersler ve konferanslar vermek ve her türlü yayında bulunmak göreviyle yükümlüdür. Aynı yasanın 2. maddesine göre, fakültelerde ve yüksek okullardaki İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi dersleri, Maarif vekaletince hazırlanacak programlara göre ve tayin edilecek esaslara göre bunların kendi kadrolarındaki vazifeli profesör, doçent ve öğretmenler tarafından okutulur. Yani fakülte ve yüksek okullarda devrim tarihi kürsüsü adıyla bağımsız bir kürsü yoktur. Böyle bir kürsü olmayınca da bu dersin ciddi olarak okutulması da mümkün olmamaktadır. Üniversiteler özerk olduğuna göre devrim tarihinin hangi koşullarda ve kimler tarafından okutulacağı da Milli Eğitim Bakanlığı'nca değil, üniversitelerin yetkili organlarınca kararlaştırılması gerekmektedir. Üniversite dışı bilim. 4.936 sayılı Üniversiteler Kanunu'nun 3. maddesinde üniversitelerin öğrencilerini bilim anlayışı, kuvvetli, sağlam, düşünceli aydınlar ve yüksek öğrenime dayanan mesleklerde türlü bilim ve uzmanlık kolları için iyi hazırlanmış bilgi ve deney sahibi elemanlar, Türk devriminin ülkülerine bağlı milli karakter sahibi vatandaş olarak yetiştireceği belirtilmektedir. Bu görevin yerine getirilebilmesi için öncelikle Türk devriminin bilimsel araştırmalarla aydınlanması, bundan sonra da ilkelerin benimsetilmesi gerekir. Oysa Ulusal Kurtuluş Savaşımız ve Türk devrimi konularında üniversitelerde yeter sayıda bilimsel araştırmalar yapılmış değildir. Kütüphanelerimizde Amerikan ve Fransız devrimi konularında yüzlerce yerli ve yabancı incelemeler yer almaktadır. Bu derslerin sınavlarında Batı ülkelerinin siyasal tarihlerinden bir küçük ayrıntıyı hatırlayamayanlar sınıfta kalmaktadırlar. Bazı fakültelerin öğretim üyeleri Batı uluslarının tarihlerinden gün, saat ve dakika olarak cevaplandırılması gereken sorular sormaktadırlar. Bütün bunlar Türk devrim tarihinden sınava giren her öğrencinin geçtiği üniversitelerde süre gelmektedir. Türk devrim tarihi ve Ulusal Kurtuluş Savaşı konuları üniversite öğretim üyelerince değil, üniversite dışı düşünürlerce incelenmektedir. Ulusal Kurtuluş Savaşı, bütün belgeleriyle üniversite dışı araştırmacılarca ortaya konabilmiştir. 200 yıllık batılılaşma sorunu, yine üniversite öğretim üyesi olmayan yazarlarca incelenmiş ve bu konuda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Böylece üniversiteler dışında araştırıcı, eleştirici bir tarih bilimi gelişirken, üniversitelerimizde devrim tarihinden, şapka devrimi, harf devrimi, saltanatın ve hilafetin kaldırılması, Sevr ve Mondros mütarekeleri, tarihleri sorulmakta ve bu büyük görev bu koşullarla geçiştirilmektedir. Türk devrimini çağın öteki devrimleriyle karşılaştıran ve bunlardan sonuçlar çıkaran bir devrim tarihi anlayışı henüz üniversiteye adımını atmamıştır. Milli mücadele ruhu. Ulusal Kurtuluş Savaşı anti-emperyalist ve anti-kapitalist bir başkaldırmadır. Bu savaşın günümüzde bütün ezilen uluslarca paylaşılan bir evrensel niteliği vardır. Emperyalizmin boyunduruğu altında Ulusal Kurtuluş Savaşı veren bütün sömürülen proleter uluslar, Kemalizmin bağımsızlık bilincini benimsemektedirler. Çağımız bir bağımsızlık çağı ise bunun başlangıç noktası Anadolu'daki Kuvayi Milliye Savaşları'dır. Düzenli ordulardan halk savaşlarına kadar bütün ulusçu eylemlerin Türk milli mücadele ruhu ile evrensel ve tarihsel yakınlıkları vardır. Bugün milli mücadele ruhunun bilincini kavramış bir Türk aydınının dünyanın dört bucağındaki bağımsızlık kavgalarını ve halk savaşlarını benimsemesi gerekir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, milli mücadele ruhunun anlamına ters düşen bir yönetimin ve yöneticilerin elindedir. Bu bağımsızlık bilincinin dış politikada savunulması ve Türkiye'nin bağımsızlık savaşı veren ulusların yanında yer alması, bugünkü siyasal koşullar karşısında mümkün değildir. Ancak kendisine özellik sağlanmış üniversitenin milli mücadele ruhuna dayanak yapan bir tarih anlayışı ile genç kuşaklara ulusal kurtuluş savaşımızı ve Kemalizmi bütün ulusal ve evrensel temelleriyle benimsetmesi gerekmektedir. Ancak böylece üniversiteler yasasında belirtilen Türk devriminin ülkülerine bağlı milli karakter sahibi vatandaşlar yetiştirilebilir. Bu yapılmadıkça genç kuşakların suçlanması mümkün değildir. Türk gençliğine düzenli ve tutarlı bir eğitim programı ile ne Türk devrimi ne milli mücadele ruhu anlatılmış ve benimsetilmiş değildir. Öyleyse ne ekildi ki ne biçilmek isteniyor. Millet egemenliği. Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurulan Kemalist devlet, teokratik yönetim ve oligarşik siyasal yapıya karşı millet egemenliği kavramını yerleştirmek istemiştir. Bu kavram, imtiyazsız, sınıfsız bir sosyal yapı kurmaya yönelen bir amaca dayanmaktaydı. Bu da halkçılık şeklinde ifade olunan egemenlik anlamındaydı. Sosyal ve siyasal nedenlerle bu amaç gerçekleşmemiş ve 10. Yıl Marşı'nın bir duygusal satırı olarak kalmıştır. Kemalizmin önerdiği millet egemenliğinin bugün egemen sınıf politikacılarının dillerinden düşürmedikleri milli irade ile bir ilgisi yoktur. Bu amacı geliştirmek ve Türk halkının insanca yaşama düzeyine kavuşturulmasını sağlamaya yönelen bir halkçı eylem olduğunu anlatmak gerekir. Padişahların arkasına yabancı çıkarları gizleyen Batı emperyalizmi ve seçim sandığından emperyalizmi çıkaran 20. yüzyıl kapitalizminin gerçek nitelikleri ancak Kemalizmin sosyal amaçlarının öğretilmesi ve eğitilmesiyle anlatılabilir. Millet ve halk egemenliği kavramları gereği gibi okutulmadan çağımızdaki demokratik gelişimleri, sosyal demokrasileri ve sosyalist devrimleri anlamak mümkün değildir. Atatürk devrimleri. Atatürk devrimleri adına Kemalizm dediğimiz bir devlet şeklinin dayandığı temellerdir. Bu devlet şeklinin öteki otoriter rejimlerle karşılaştırılması, dayandığı toplumsal ve sınıfsal temellerin öğretilmesi gerekir. Genç kuşaklara Atatürk devrimlerini anlatabilmek için Atatürk'ün izlediği ve kurduğu siyasal yapının nitelikleri ve bu yapının hangi ihtiyaçlara cevap verdiğinin araştırılması üniversitelerimize düşen en büyük görevlerdendir. Atatürkçülüğün sadece soyut laiklik anlayışına dayanmadığı da ancak bu bilimsel yollarla ispatı yapılabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin geçirdiği sosyal ve siyasal devrelerin sosyal nedenleri araştırılmadan ileri sürülen her söz ve yazılan her satır sadece birer aldatmacadır. Atatürk devrimlerini kendi doğal ve siyasal koşulları ile değerlendirecek bir devrim tarihine ihtiyacımız vardır. Sonuç, Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Kurtuluş Savaşı sonunda kurulmuştur. Ancak bu savaş ve bu savaşın nitelikleri üniversitelerimiz tarafından yeterli şekilde araştırılmış değildir. Devrim tarihi derslerini üniversitelerin en kolay dersi olmaktan çıkarıp, özellikle sosyal bilim okutan fakültelerde birer devrim tarihi kürsüsü kurulması ve ulusal tarihimizin gereği gibi incelenmesi hepimize düşen bir büyük görevdir. Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkının kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklar, şimdi aydınlarının alın terini bekliyor. Biz ise bu görevden kaçıyoruz. Cumhuriyet, 3 Ekim 1970. Ayrım sonu.